Ayrım 14, bölüm 18, sayfa 129, hasta. Uzun boylu polis bir adım attığında Kierster Ödmoen iki adım atmak zorunda kalıyordu. Böyleyken bile Sandviken Hastanesi'nin koridorlarında yürürken onun gerisinde kalıyordu. Hastanenin fiyorda bakan yüksek ve dar pencerelerinin dışında yağmur yağıyordu. Ağaçlar öyle yeşildi ki insanın bu manzaraya bakıp da baharın kıştan önce geldiğini sanması işten bile değildi. Kierster Ötmoen bir gün önce polis tarafından arandığında sanki uzun zamandır o anı bekliyormuş gibi adamın sesini hemen tanımıştı. Polisin bir isteği vardı, hastayla konuşmak. Dedektif olarak çalıştığı son cinayet dosyasının gerilimi onu bir kez daha psikiyatri koğuşuna gitmeye zorladıktan sonra kimliğini azami ölçüde korunması için hasta olarak anılmaya başlanmıştı. Aslında şaşırtıcı bir hızla iyileştirme gösterip evine dönmüştü. Ne var ki çözüldükten çok sonra bile hala deliler gibi kardam adam vakasının peşinden koşan basın ona bir türlü rahat vermemişti. Böylece hasta bir iki ay önce bir akşam Rötsmoyen'i aramış ve hastaneye dönmek istediğini söylemişti. Demek yardım edilebilir durumda diye sordu polis memuru. İlaç kullanılıyor. Evet dedi Christy Rötsmoyen. İkincisi ise gizli. Aslında hastanın durumu öyle iyiydi ki artık ne ilaç kullanmasına ne de hastanede yatmasına gerek vardı. Yine de Rötsmoyen polisin onu ziyaret etmesinden endişe duymuştu. Kardan adam vakasında birlikte görev almışlardı ve bu ziyaret eski anların canlanmasına sebep olabilirdi. Kierster Ötmoen bir psikiyatr olarak duyguların bastırılmasına, bir şeyleri unutarak üstünü örtmeye giderek daha fazla inanır olmuştu. Bu kendi mesleğinde revaçta olmayan bir görüştü. Öte yandan aynı vakada birlikte çalıştığı biriyle karşılaşması hastanın ne kadar düzeldiğini göstermesi açısından da iyi bir test olabilirdi. ''Yarım saatiniz var.'' dedi Ötmoen görüşme odasının kapısını açmadan önce. ''Ha bir de insan zihninin hassas olduğunu unutmayın.'' Harry, Catherine Bratt'ı son gördüğünde tanımayacak haldeydi. O siyah saçlı, parlak tenli ve gözleri ışıl ışıl bakan güzel genç kadın gitmiş, yerine Harry'e kuru bir çiçeği andıran başka bir kadın gelmişti. Cansız, kırılgan, zayıf ve solgun. Kadının elini biraz sert sıksa parçalara ayıracak gibi hissetmişti. Bu yüzden onu tekrar görmek Harry'nin içini rahatlattı. Catherine sanki daha yaşlıydı. Belki de yorgunluktan öyle görünüyordu. Yine de gülümseyip ayağa kalkarken gözlerindeki ışıltının geri geldiğini fark etti Harry. ''Harry he'' dedi kadın ona sarılırken. ''Nasıl gidiyor?'' ''İdare eder'' dedi Harry. ''Senin berbat ama çok daha iyiyim.'' Catherine güldü. Harry böylece onun eski formuna kavuştuğunu anladı. Ya da eski formuna epey yaklaştığını. ''Çenene ne oldu? Canın yanıyor mu?'' ''Sadece konuşurken ve yemek yerken'' dedi Harry. ''Bir de uyanıkken. Kulağa tanıdık geliyor. Hatırladığımdan daha çirkinsin ama yine de seni gördüğüme sevindim.'' ''Aynen ben de. Aynen derken benim de çirkin olduğum kısmı dışında tabii değil mi?'' Harry gülümsedi. E tabii ki. Etrafına baktı. Odadaki diğer hastalar oturuyor, pencereden dışarıya, kendi kucağına ya da tavana bakıyordu. Kimse onunla ya da Catherine'le ilgileniyor gibi görünmüyordu. Harry son görüştüklerinden bu yana neler olduğunu anlattı. Yurt dışında bilinmedik bir yere taşınan Raquel ve Oleg'den bahsetti. Sonra da Hong Kong'dan. Babasının yakalandığı ve üstlendiği vakadan. Kimseye bir şey anlatmaması gerektiğini söylediğinde Catherine sadece güldü. Sende durum nasıl? Diye sordu Harry. Beni buradan çıkarmak istiyorlar. İyi olduğunu ve boşuna yatak işgal ettiğimi düşünüyorlar. Yine de ben burada olmayı seviyorum. Oda servisi berbat ama en azından güvenli bir yer. Televizyonum var. Dilediğim gibi girip çıkıyorum. Belki bir iki aya kadar evime de dönebilirim. Kim bilir? Kim bilir? Kimse. Delilik gidip gelen bir şey. Ne istiyorsun? Ne istememi isterdin? Catherine cevap vermeden önce uzun sert bir bakış attı. Beni becermek için yanıp tutuşmanı istememi saymazsak işine yarayabilecek bir şey yapabilmek isterdim. Ben de tam olarak bunu istiyorum. Beni becermeyi mi? İşime yarayacak bir şey yapmanı. Aa tabii. Peki ne gibi? İnternete girebilen bir bilgisayarınız var mı burada? Hobi odasında ortak bir bilgisayarımız var ama interneti yok güvenlik için. Sadece solitaire oynamak için kullanılıyor. Ama odamda kendi bilgisayarım var. Ortak olanı kullan. Harry elini cebine atıp masaya bir cihaz koydu. Mağazada dediklerine göre bunun adı mobil modemmiş. Tek yapman gereken bilgisayarın USB girişlerinden birine takmak dedi Catherine cihazı alıp cebine atarken. Faturayı kim ödüyor? Ben. Daha doğrusu Hagen. Oley bu gece internette takılabilirim o zaman. Şöyle güzel yeni porno siteler var mıdır? Muhtemelen. Harry masaya bir dosya koyup itti. Raporlar burada. 3 cinayet 3 isim. Senden kardan adam dosyasında yaptığının aynısını istiyorum. Kaçırdığımız bağlantıları bulmanı. Olaylar hakkında bir şeyler biliyor musun? Catherine Bratt dosyaya bakarak evet dedi. Üçü de kadın. Aralarındaki bağlantı bu. Gazete okuyor musun? Çok az. Neden rastgele kurbanlar olmadıklarına inanıyorsun? Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Sadece arıyorum. Ama ne aradığını bilmiyorsun değil mi? Doğru. Peki Marit Olsen'in katilinin diğer ikisinin katiliyle aynı kişi olduğundan emin misin? Anladığım kadarıyla yöntem tamamen farklı. Harry gülümsedi. Katrin'in gazetelerde yazan her ayrıntıyı incelemiş olduğunu gizleme uğraşı hoşuna gitti. Hayır Katrin, emin değilim. Ama senin de benimle aynı sonucu çıkardığını görebiliyorum. Elbette, biz ruh ikiziydik, unuttun mu? Katrin güldü. Kısa bir an için olsa bile Harry'nin her mahvolmadan önce tanıdığı o zeki ve uçuk dedektifin iskeleti değil, yeniden Katrin gibiydi. Tuhaf ama Harry boğazında bir yumru hissetti. Kahrolası jet lag diye düşündü. Ne diyorsun? Bana yardım edebilir misin? Kripos'un 2 ay uğraşıp da bulamadığı bir şeyi bulmak için mi? Üstelik bir akıl hastanesinin hobi odasındaki külüstür bilgisayarla. Benden bunu niye istediğini bile bilmiyorum. Merkezde benden çok daha bilgisayar kurdu olan insanlar var. Biliyorum ama bende onlarda olmayan bir şey var ve bunları onlara veremem. Yeraltına giriş şifresi. Katrin boş bir ifadeyle gözlerini ona dikti. Harry sesini duyabilecek mesafede başka kimse var mı diye bakındı. Pot gizli servis adına Kızıl Gerdan vakasında çalışırken teröristleri izlemek için kullandıkları arama motoruna erişim olmuştu. İnternette henüz 80'li yıllarda ARPANET ticari amaçla kullanıma açılmadan önce Amerikan ordusunun geliştirdiği MILNET ağı gibi gizli arka kapılar vardı. ARPANET senin de bildiğin gibi daha sonra bugünkü internet oldu ama arka kapıları hala duruyor. Arama motorları ilk giriş noktasında şifreleri, kodları ve yükseltme işlemlerini güncelleyen turbo hatları kullanıyor. Bu motorlar uçak biletlerinden otel rezervasyonlarına, yol ödemelerinden internet bankacılığına kadar çoğu şeyi görebiliyor. Bu arama motorlarıyla ilgili söylentileri duymuştum ama açıkçası gerçek olduklarını sanmıyordum, dedi Katrin. Gerçekler. 1984 yılında kuruldular. Orwell'in kabusu gerçek oldu. İşin en güzel kısmı şifreme hala çalışıyor, kontrol ettim. Peki ne yapmamı istiyorsun? Bunu kendin de yapabilirsin. Bu sistemi kullanmaya yalnızca POT'un izni var. O da sadece acil durumlarda. Google'da olduğu gibi yaptığın aramaların izi sürülüp kullanıcıya ulaşılabiliyor. Ben ya da emniyetten bir başkasının bu arama motorlarını kullandığı ortaya çıkarsa hapis cezası bile alabiliriz. Ama aramaların izi sürülürse ve bir akıl hastanesinin ortak bilgisayarına ulaşılırsa, Katrin Bratt güldü. Bu onun diğer gülüşüydü. Kötü kalpli bir cadıya benzediği gülüşüydü. Sanırım anlamaya başlıyorum. Burada müthiş dedektif Katrin Bratt olarak bulunmuyorum. Ellerini havaya kaldırdı. Hasta Katrin olarak bulunuyorum ve bu bozuk akıl sağlığımla kimse beni mahkemeye çıkaramaz. Doğru, dedi Harry gülümseyerek. Ağzını sıkıtıracağına inandığım az sayıda insandan birisin. Dahi olmasan bile ortalama bir dedektiften daha akıllı olduğunda kesin. O küçük kuruk içine sigaradan sararmış 3 yamuk parmak girsin. Neyin peşinde olduğumuzu böylece kimse bulamayacak. Blues Brothers gibi olacağız. Görevi de Tanrı'dan mı alıyoruz? Şifreyi modemin içindeki sim kartın arkasına yazdım. Arama motorlarını kullanmayı bildiğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Google'da arama yapmak gibi. Pot'tayken ben bile çözmüştüm. Harry'nin yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Ne de olsa motorlar polisler için yapıldı. Katrin derin bir iç çekti. Sağ ol dedi Harry. Henüz bir şey demedim. Tahminine göre ne zaman bir şeyler bulmuş olursun? Siktir oradan. Harry elini masaya vurdu. Hemşirelerden birinin onlara doğru baktığını fark eden Katrin sert bakışlarına göğüs gererek bekledi. Bilmiyorum diye fısıldadı Katrin. Daha açık ifade etmek gerekirse bütün gün hobi odasında oturup yasa dışı arama motorlarını kullanabileceğimi sanmıyorum. Harry ayağa kalktı. Tamamdır. 3 gün sonra seninle yeniden irtibat kuracağım. Bir şey unutmadın mı? Neyi? Karşılığında bana ne vereceğini söylemeyi. Hımm dedi Harry montunun düğmelerini ilikleyerek. Artık ne istediğini biliyorum ne de olsa. Ne istediğimi? Katrin ne demek istediğini kavrayınca yüzündeki anlamaz ifade şaşkınlığa dönüştü. Ve Harry kapıdan çıkmak üzereyken arkasından seslendi. Seni utanmaz adi herif. Bu ne kendini bilmezlik? Harry taksiye binerek havalimanına dedi. Cep telefonunu çıkarınca rehberde kayıtlı olan topu topu 2 numaranın birinden gelmiş olan 3 cevapsız çağrıyı gördü. Güzel diye geçirdi içinden. Demek ki bir şeyler bulmuşlardı. Numarayı aradı. Liseren Gölü dedi Kaja. Halat yapılan bir yer buldum. 15 senedir kapalıymış. Ama Yitre Enebak kasabasından sorumlu bölge polisi bugün öğleden sonra bize yeri gösterebilirmiş. Bölgede 2 azılı suçlu varmış ama haneye tecavüz, araba hırsızlığı gibi küçük işlerle ilgileniyorlarmış. Bir tane de karısını döven adam varmış. Yine de bana suçluların listesini gönderdi. Birazdan adli sicil kayıtlarından isimlerini kontrol edeceğim. Güzel. Beni Liseren'e giderken gardemoyenden alın. Ama yolumuzun üzerinde değil ki. Haklısın. Siz yine de alın. Bölüm 19. Beyaz Gelin. Björnholm'un Volvo Amazon'u yavaş hızına rağmen Östfold'un çayırlarıyla tarlalar arasında yılan gibi kıvrılan dar yolda sağa sola savrularak ilerliyordu. Harry arka koltukta uyuyordu. Demek Liseren Gölü'nde cinsel suçlu yokmuş dedi Björn. Yakalananlar arasında yokmuş diye düzeltti Kaja. VG'deki anketi görmedin mi? Her 20 kişiden biri cinsel istismar sayılabilecek bir eylemde bulunduğunu söylemiş. İnsanlar böyle anketlere sahiden dürüst cevap veriyor mu ki? Kızın birine sarkıntılık etseydim herhalde aklım daha sonrasında bunu bir mantığa oturturdu. Ettim mi peki? Ben mi? Björn açıktan giderek bir traktörü solladı. Hayır, ben o 19 kişiden biriyim. Yitre Enebak. Sahi ya, televizyonda buralı bir karakter vardı. Kimdi o? Kırık gözlüklü, mobiletli hödüğün teki. Yitre Enebaklı. Acayip komikti. Kaja omuz silkti. Björn aynaya bakınca Harry'nin açık duran ağzını gördü. Yitre'ne bakın, bölge polisi tıpkı anlaştıkları gibi Böentangen Yarımadası'ndaki arıtma tesisinin yanında onları bekliyordu. Arabayı park edip indiler. Polisin adı Sky'ydi. Björn Holm'un bayıldığı sentetiklerinin Norveççe karşılığı. Dördü birlikte bir düzine teknenin dingin sularda yükselip alçaldığı bir iskeleye yürüdüler. Tekneleri suya indirmek için erken bir zaman, öyle değil mi? Diye sordu Kaja. Bu sene buz olmadı. Bu gidişle olmayacaktı, dedi polis. Doğduğumdan beri ilk defa. Düz tabanlı geniş bir tekneye binerlerken Björn adımlarını hepsinden daha temkinli attı. Etraf yemyeşil, dedi Kaja. Polis memuru elinde bir sırıkla tekneyi iskeleden iterken. Evet, dedi. Suya bakıp motoru çalıştırmak için ipe asıldı. Halat imalathanesi şurada. Suyun daha derin olduğu tarafta. Aslında yol da var ama arazi çok dik. Gölden gitmek en iyisi. Motorun yanındaki kolu sertçe öne eğdi. Kuru ormanın içindeki bir ağaçtan hangi tür olduğu belli olmayan bir kuş havalandı ve etrafını uyarır gibi ciyakladı. Björn, teknenin dış motorunun gürültüsünden zor duyulan bir sesle denizden nefret ediyorum, dedi Harry'e. 2 metrelik sazların arasındaki bir yolda gri ikindi aydınlığını yararak süzülüyorlardı. Harry'nin kunduz yuvasına benzettiği bir çerçöp yığının yanından geçip mangrove andıran ağaçların olduğu bir alana geldiler. Burası bir göl, dedi Harry, deniz değil. Björn teknenin ortasına kayarak aynı bok, dedi. Ben karada inek tezekleri ve kayalık dağlarla daha mutluyum. Yol biraz sonra genişleyince Liseren Gölü önlerinde uzandı. Siyah pencereleri tekneye dikilmiş dikkatli gözleri andıran, kara kışa terk edilmiş kulübelerin bulunduğu adaların ve adacıkların yanından motorun patırtısı eşliğinde geçtiler. Bunlar tek gözlü basit kulübeler, dedi polis. İnsanların en büyük tekneye sahip olmak ya da evini en güzel şekilde büyütmek için komşularıyla yarıştığı diğer yakanın stresi olmaz buralarda. Ardından suya tükürdü. Televizyonda çıkan Yitre'ne baktı, şu komik karakterin adı neydi ya, diye bağırdı Björn motorun sesini bastırarak. Hani kırık gözlükleri vardı, mobilete binerdi. Polis memuru Holm'e boş bir bakış atıp başını yavaşça sola eğdi. Geldik, dedi. Teknenin önünde gölün sağ tarafında eski ahşap bir bina gördü Harry. İki yanında sık ormanların uzandığı dik bir yamacın başında tek başına duran dikdörtgen bir yapıydı. Yanında dağ yamacından inerek karanlık sularda kaybolan çelik raylar vardı. Pencere ve kapıları sökülmüş, duvarların kırmızı boyası kısmen dökülmüştü. Harry gözlerini kısıp baktı. Azalan aydınlıkta bir an için pencerede dikilen ve onları izleyen beyazlar içinde birini gördüğünü sandı. Vay canına, tam bir perili ev, diyerek güldü bir an. Bölge polisi motoru kapatırken zaten öyle diyorlar, dedi. Kısa süren sessizlikte bir yönün karşı yakadan yankılanan kahkahası ve uzaklardaki yalnız bir koyunun çanı duyuldu. Kaja halatı tuttu, kıyıya atladı ve bir denizci edasıyla nilüferlerin arasında yükselen çürümüş yeşil bir sırağa yarım düğüm attı. Diğerleri tekneden inip iskele görevi gören dev kayalıklara adım attı. Kapı boşluğundan içeri girdiklerinde kendilerini katran ve idrar kokan boş ve dar bir dikdörtgen odanın içinde buldular. Binanın sınırları sık ormanın içinde kaybolduğundan dışarıdan bakıldığında fark etmek kolay değildi. Ancak oda taş çatlasının 2 metre genişliğinde olsa da uzunluğu bir uçtan bir uca en az 60 metre vardı. Binanın iki ucunda durup halatı öyle örüyorlardı, dedi Kaja, Harry sormaya fırsat bulamadan. Köşelerden birinde 3 boş şişe ve ateş yakma çabalarının izleri görünüyordu. Karşı duvarda ise gevşeyerek yerinden çıkmış 2 kalasın önünde asılı duran bir ağ vardı. Sky etrafına bakarken Simon senden sonra kimse burayı devralmak istemedi, dedi. O gün bugündür boş duruyor. Ayrım sonu sayfa 138.